Ayrım 16.
Malatya 88, Arap Kir 16, Darende 42, Hekimhan 18, Pütürge 50, Maraş 144, Elbistan 52, Göksun 9, Pazarcık 42, Mardin 306, Midyat 3, Savur 2, Resulayn 2, Muş 18, Nevşehir 141, Avanos 85, Arapsun 59, Ürgüp 156, Niğde 307, Aksaray 344, Bor 163, Ulukışlı 65, Ordu 399, Fat 811, Mesudiye 56, Perşembe 175, Ünye 256, Rize 100, Atina 155, Mapavri 18, Samsun 351, Bafra 180, Çarşamba 256, Havza 79, Kavak 1, Ladik 59, Terme 116, Vezirköprü 15, Sivas 150, Divriği 51, Hafik 9, Kangal 45, Koyulhisar 36, Şarkışla 110, Yıldızeli 91, Zara 71, Aziziye 56, Koçhisar 47. Sinop 127, Ayancık 404, Boyabat 392, Gerze 195, Siirt 14, Beşiri 1, Şirvan 9, Tokat 218, Artova 5, Erbaa 148, Niksar 34, Reşadiye 90, Zili 275. Trabzon 322, Akçaabat Polathane 120, Cevizlik Maçka 103, Of Solaklı 160, Sürmene 127, Tunceli Çemişkezek 9, Urfa 75, Birecik 10, Siverek 58, Suruç 4, Viranşehir 3, Van 19, Yozgat Akdağ Madeni 239, Boğazlıyan 130, Zonguldak 85, Bartın 275, Devrek 200, Ereğli 256, Safranbolu 203. Musul, Medine, Selanik, Üsküp, Pirlipe, Resne, Sivastopol ve Trablusgarp gibi sınırlarımız dışında kalan yerlerin şubelerine bağlı ve şubesi tespit edilmeyen şehitlerin sayısı yukarıdaki listeye dahil değildir. Liste bugünkü idari taksimata göre düzenlenmiştir. Dipnot, müdafaa-i hukukun devamı olan CH Partisi'nin ve bu partiye karşı kurulan partilerin kuvvetli oldukları yerlerle yukarıdaki listenin karşılaştırılması ilginç sonuçlar vermektedir. K. Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye deyimi milli mücadelede iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi milli kuvvetler, yani milis anlamıdır ki bizim konumuzu teşkil ediyor. Diğer anlamı çok daha şumullü olup milli mücadeleyi bütün olarak ifade eder. Gerçekten yalnız silahlı halk kuvvetleri değil, müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak teşekkülleri, heyeti milliyeler, kongreler, Ankara'da toplanan BMM, bunlara yardımcı olan bütün organlar ve hatta ordu milli kuvvetlerdi. Bütün bu kuvvetlerin ve yarattıkları hareketin galip devletlerle mütareke imzalamış olan Osmanlı Devleti ile hukuki ve siyasi bir ilgisi yoktu. Başta ordu olmak üzere Kuvayi Milliye olarak adlandırılan kuvvetler devlet kuvvetleri olmaktan çıkmış yalnız millete mal olmuştu. Her türlü hareket millete dayanıyor ve onun adına yapılıyordu. Bu sebeple milli mücadeleye katılan ve taraftar olan her şahsa Kuvayi Milliyeci veya kısaca millici deniliyordu. Bu espri yaşadığı devrede damgasını vurmuştu. Zafere kadar geçen devir Kuvayi Milliye Devri olmuştur. Ancak teknik bakımından ifade edildiği zaman Kuvayi Milliye Devri, milis kuvvetlerinin kaldırıldığı tarihe kadar geçen 1,5 yıllık bir zamanı kapsıyor, ondan sonra muntazam ordu devri başlıyordu. 1920 yılı sonuna kadar ordu, devlet kuvveti olarak görünmeye gayret etmiş ve istilacı kuvvetlerin karşısına çıkardığı birliklerini, milis kuvvetlerinin yanında savaşa sokarak bunu resmen ifadeden sakınmıştır. Gerek bu siyasi sebeple gerek o tarihlerde ordunun açıkça düşman karşısına çıkamayacak kadar zayıf oluşu sebebiyle 1919 yılı ortasından 1920 yılı sonuna kadar geçen 1,5 yıl Kuvayi Milliye ön planda görünmüştür. Yunanlıların İzmir'e çıkarak Anadolu işgaline başlamaları üzerine yer yer teşekkül etmeye başlayan milis kuvvetler o günün şartlarının zorunlu kıldığı bir gerekti. Mondros Mütarekenamesi'nin ağır hükümlerini kabul ederek 1. Dünya Harbi'nden gelinmiş çıkan devlet ne hükümeti ne de ordusu ile fiili bir müdahale imkanına sahip değildi. Bilhassa Ferit Paşa hükümetinin Batı Anadolu'da olup bitenlere seyirci kalması, üstelik halka sükunet ve itidal tavsiye etmesi, bizzat halkın kendi kendini savunması zorunluluğunu ortaya koymuştu. Ordunun durumu da ayrıca iki bakımdan önemliydi. Evvela ordu bahsinde de anlatıldığı gibi ortada ordu denilecek bir varlık yoktu. Halk orduyu artık sevmiyor ve güvenmiyordu. Şüphesiz hiçbir millet harpten yenilmiş dönen ordusunu alkışlamaz. Yalnız bir ordunun halkına karşı bu derece sevimsiz gördüğü pek nadirdir. Türk halkı birbiri ardından gelip çatan uzun harplerin yarattığı acılar sebebiyle pek haksız da değildi. Gerçekte halkın sevmediği subaylar da askerlikti. Subaylar 1. Dünya Harbi felaketinin sorumlular olarak görülüyorlardı. Kimsenin düşman işgaline karşı durmak için de olsa asker olmaya hevesi ve niyeti yoktu. Esasen devlet de ne seferberlik ne de Yunanlılara karşı harp ilan etmişti. İşte kısaca ifadeye çalıştığımız bu durum milis kuvvetlerin doğmasına sebep olmuştur. İzmir'in işgalinden 15 gün sonra başlayan milis teşkilatı yine aynı sebeplerle büyük rağbet görmüş ve günden güne gelişmiştir. Kuvayi Milliye'nin itibarı zamanla o dereceye yükselmiştir ki subaylar ve Büyük Millet Meclisi üyeleri arasında bile orduya lüzum olmadığı, milis kuvvetlerle zaferin kazanılabileceği kanısı yayılmıştır. Kuvayi Milliye ile beraber çalışan subayların çoğu resmi kıyafetlerini de terk ederek birer çete reisi gibi giyinmeye başlamışlardır. Bu psikolojiyi Yarbay İzzettin Çalışlar Bey hatıralarında şöyle ifade etmektedir. Gediz taarruzuna karar vermek için Ali Fuat Paşa'nın başkanlığında toplandık. Benden başka yakası kapalı kimse yoktu. Halbuki İzzettin Çalışlar'ın bahsettiği toplantıda Çerkez Ethem'den başka sivil yoktu. Diğer askerler başta Ali Fuat Cebes Soypaşa olmak üzere Albay Kazım Özalp, Albay Arif Ayıcı Arif idi ve bunlar Mustafa Kemal Paşa'nın en güvendiği kumandanlardı. Ali Fuat Paşa Ankara'ya bile bir çete reisi gibi omuzunda filinta ile gelmiş, istasyonda kendisini karşılayanları hayrette bırakmıştı. Kuvayi Milliye'nin ordunun yeniden kurulurcasına düzenlenmesi sırasında büyük faydalar sağladığı inkar edilemeyecek bir gerçektir. Muntazam ordu karşısında başarılı muharebeler veremeyen bu kuvvetler, Yunan ordusunun 22 Haziran 1920'de başlayan genel taarruzuna kadar cephede düşman ilerleyişini az çok kösteklemiş ve bazı mevzi başarılar elde etmiştir. Kuvayi Milliye'nin cephe gerilerinde de önemli hizmetleri görülmüştür. Kuvayi Milliye'nin milli mücadelede sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz. 1. Dünya kamuoyunda Türk halkının Yunan işgalini sükunetle karşıladığı kanısının yerleşmesini önlemek ve Yunan Başbakanı Venizelos'un büyük devletlere bu hususta verdiği teminatı çürütmek. 2. Yunan ordusunun ilk zamanlarda Anadolu'da rahat ilerlemesine engel olmak. 3. Yunan işgal kuvvetlerini her yerde rahatsız ve tedirgin etmek, kayıp verdirmek. 4. Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerinin baskınlarından korumak, bu çeteleri temizlemek. 5. Ordunun teşkilatlanmasına imkan ve zaman kazandırmak. 6. Gerek Türk hükümetine gerekse dünya kamuoyuna Anadolu hareketini bir milli ayaklanma olarak göstermek. 7. Müdafaa hukuk teşekküllerinin kurulmasına, çalışmasına destek olmak. Bu sahada mücadele aleyhtarlarını sindirmek, bertaraf etmek. 8. Karşı ihtilal hareketlerini bastırmak. 9. İstanbul-Ankara yolunu açmak. Kocaeli bölgesindeki Kuvayi Milliye'nin bu hizmeti bilhassa dikkatli üzerinde durulmaya değer. İstanbul'dan Ankara'ya kaçanlar bu sayede Kocaeli'nden geçebilmişler ve silah, cephane, malzeme nakliyatı mümkün olabilmiştir. 10. Büyük taarruzdan önceki muharebelerin hemen hepsinde orduya yardımcı olarak savaşmak. Kuvayi Milliye'nin daha başka hizmetleri olmadığı elbette söylenemez. Biz burada tespit edebildiğimiz önemli hizmetleri belirtmiş bulunuyoruz. Kuvayi Milliye'nin bünyesi. Milli mücadele dediğimiz büyük kavgada Kuvayi Milliye'nin gerçek yerini ve değerini tayin edebilmek için bu kuvvetleri teşkil eden insanların kişilikleri hakkında fikir sahibi olmak şarttır. Diğer taraftan Kuvayi Milliye'nin mücadele içindeki çeşitli davranışları ve görülen çelişmeler yine bu insanların kişiliğiyle değerlendirilebilir. Nihayet Kuvayi Milliye'ye neden son verildiğini ancak bu ölçüyle anlayabiliriz. Ne Çerkez Ethem'in ve kardeşlerinin serkeşliği ne de Demirci Efe'nin şımarıklığı Kuvayi Milliye'yi ortadan kaldırmak için asıl ve tek sebep değildir. Bu hususta en önemli etken Kuvayi Milliye'nin bünyesidir. Bugüne kadar Kuvayi Milliye ya kötülenmiş veya topyekün övülmüştür. Taban tabana zıt olan bu iki yolda hatalıdır. Doğru kanaat ancak gerçekleri inilerek bulunabilir. Kuvayi Milliye bünyesi içinde dövüşenlerin hepsi elbette birer milli kahraman değildi. Bunların içlerinde Çerkez Ethem, Demirci Efe gibi şefler bulunmasaydı durumun daha başka türlü olacağını da sanmıyoruz. Kuvayi Milliye'nin kötü sonunun tek sorumluları da bu şefler değildi. Binaenaleyh, şeflerin lanetlenmesi Kuvayi Milliye'yi bu açıdan beraat ettiremez. Kuvayi Milliye müfrezeleri genel olarak şu kişilerden kurulmuştur. A. Dağda gezen eşkıya ve zeybekler. B. Asker kaçakları. Milli mücadeleden önce kaçanlar, mücadele sırasında kaçanlar ve askere alınmamak için Kuvayi Milliye'ye katılan peşin kaçaklar. C. Herhangi bir vukuat işleyip adaletten kaçan suçlular. D. Hapishanelerden çıkarılan mahkumlar ve zanlılar. E. Soyguna, vurguna hevesli macera perestler ve belalı takımı. F. Karşı ihtilal hareketlerine karışmış olup bu hareketler bastırıldıktan sonra affı uğramak için iltica edenler. G. Bir nevi askeri alma şeklinde köylerden, kasabalardan toplanan kimseler. Bunlara mükellefler de diyebiliriz. He, gerçekten milli ve vatani duygularla başka amaç gözetmeksizin mücadeleye atılan gönüllüler. Bazı kuvayi milliye müfrezelerinde her çeşit insan bulunduğu gibi bazıları daha az ve karışık veya bir tip insandan ibaretti. Bunların dışında suçlarını affettirmek için bir veya birkaç kişi tarafından hazırlanıp teçhiz edilerek cepheye gönderilen milis kuvvetlerine de rastlamaktayız. Bunlar da kuvayi milliyenin ayrı bir kolunu temsil etmektedir. Kuvayi milliye müfrezelerinden bir kısmı her taraftan kopup gelmiş insanlardan, bir kısmı ise özellikle belli bir yerin, kasabanın veya aşiretin insanlarından teşekkül etmişti. Birçoğunun bünyesi taşıdıkları isimden de anlaşılıyordu. Kuvayi milliye birliklerini belli etmek için çeşitli isimler kullanılmıştır. Kuvayi milliye, milli kuvvetler, çete, müfreze, milli müfreze, mücahidin, milis genel olarak kullanılan deyimlerdir. Bazıları için tabur, alay gibi askeri deyimler de kullanılmıştır. Ayrıca her birliğin özel bir ismi vardı. Bu isimler ya kumandanın, reisin ismi veya birlik mensuplarının toplandığı yerin ismi yahut sembolik bir isim oluyordu. Bazı örnekler verelim. Ödemiş Kuvayi Milliyesi, Alaşehir Kuvayi Milliyesi, Osmancık Milli Müfrezesi, Bursa Müfrezesi, Eskişehir Milli Taburu Milli Kütahya Alayı, Balkan Akıncıları, Ziver Bey Müfrezesi, Teğmen Kadri Müfrezesi, Binbaşı Nazım Müfrezesi, Arnavut Kazım Çetesi, Yahya Kaptan Çetesi, Gökbayrak Müfrezesi, Fatih Taburu, Müdafaa-i Vatan Taburu, Karakeçili Alayı, Demir Alayı, Çelik Alayı, Albayrak Müfrezesi. Pek nadir olmakla beraber Kuvayi Milliye birliklerini bir fikir içtihadı ifade eden isimler de verilmiştir. Mesela Bolşevik Taburu. Kuvayi Milliye genişleyip cephe teşkilatı kurulduktan sonra bir kumanda altında toplanan çeşitli Kuvayi Milliye birlikleri tuttukları cephenin adıyla anılmıştır. Menderes Alayı, Aydın Alayı, Adagide Dağ Taburu gibi. Kuvayi Milliye birlikleri muntazam ordu haline getirilirken bunlardan taburlar ve alaylar teşkil edilerek ordu birliklerinde olduğu gibi numara verilmiştir. Eskişehir-Kütahya muharebelerine tekadüm eden devrede ordu grup teşkilatı yaparken Afyon mıntıkasında vücuda getirilen 12. grup 57. tümen ve 4. süvari tugay ile bir mürettep tümenden kurulmuştur. Bu mürettep tümenin teşkilatı bir nizamiye alayı ile 1. ve 2. milis alaylarından 35. süvari alayı ve süvari milis alayından ibaretti. Kuvayi Milliye'nin önemli bir kısmına uzun bir zaman Kuvayi Seyyari adı verilmiştir. Kuvayi Milliye Kumandanları. Kuvayi Milliye'nin bünyesi şüphesiz kumandanlarıyla sıkı sıkıya ilgilidir. Herhangi bir Kuvayi Milliye'nin kumandanı eski bir eşkıya reisi ise mahiyeti de ona göre olacaktı. Yalnız vatan kaygısı ile ortaya atılan gönüllülerden müteşekkil bir Kuvayi Milliye müfrezesine ise başka tip bir kumandan gerekliydi. Bu sebeple Kuvayi Milliye müfrezeleri ile kumandanları genellikle birbirine denk değerdeydi. Fakat önemli bir kısmında açık gelişmeler görülmektedir. Kuvayi Milliye'nin sevk ve idaresi bu bakımdan çetin güçlükler arz etmiştir. Yetişme tarzı ve karakteri bakımından milis kuvvetlerini ustalıkla idare edebilecek kumandanların yanında bu işe günün şartları icabı tesadüfen girmiş olanlar az değildi. Kuvayi Milliye kumandanlarını şu şekilde bir tasnife tabi tutabiliriz. 1. Efeler ve eşkıya reisleri. Efeler genellikle zeybek çetelerinin başındaki adamlardır ve bunlar da aslında birer eşkıya reisidirler. Aydın ve havalisine has bir deyim olan efelik ve zeybeklik bir takım özelliklere sahip olmakla beraber esaslı bildiğimiz eşkıyadan pek farklı değildir. Kuvayi Milliye Teşkilatı kaldırılıncaya kadar büyük kuvvetlere kumanda eden ve birçok efeleri ve başka milli kuvvetleri idaresi altına alan iki ünlü efe vardır. Demirci Ahmet Efe ve Yörük Ali Efe. Kuvayi Milliye kumandanlarından bir kısmı da eşkıya veya çete reisleriydi. İpsiz Recep gibi birçok eşkıya reisi ya bağımsız olarak veya daha büyük bir Kuvayi Milliye grubu içinde müfrezelere kumanda etmişlerdir. Kuvayi Milliye gruplarına yarı resmi şekilde düzen ve yön veren bazı askeri şefler yapılan işe göre çete deyimini bayağı bularak bunlara mücahidin demeye itina göstermişlerdir. 2. Komiteciler. Kuvayi Milliye'nin komiteci kumandanları Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinde Balkanlardaki çeşitli mücadelelerde Balkan komitelerine kıyasla yetişmiş veya yetiştirilmiş kimselerdir. Kuşçubaşı Eşref, Parti Pehlivan, Bulgar Sadık gibi. 3. Sivil kumandanlar. Gerçek anlamıyla asıl milis kumandanları bunlardır. Silahla oynamak meslekleri olmadığı halde düşman istilası karşısında devletin aczini ve ordunun zayıf durumunu görerek vatanı müdafaa maksadıyla silahlı halk kuvvetleri vücuda getirip onları sevk ve idare etmişlerdir. Bu sivil Kuvayi Milliye kumandanlarının efeler ve komiteci kumandanlar kadar başarı gösterdikleri ve etkili oldukları söylenemez. Fakat hizmetlerini küçümsemeye de imkan yoktur. Bir kısmı aydın kimselerdi, bir kısmı da bölgelerinin eşrafındandı. Aydınlar arasından çıkan sivil kumandanlara Biga Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey'i, Yeyve Kaymakamını Saraçoğlu Şükrü Bey'i, Mahmut Esat Bey'i örnek olarak gösterebiliriz.
Ayrım sonu.